Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız efendim. Değerli dinleyiciler, bu haftada Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlemiş olduğumuz gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyiciler, dünyanın en büyük bağımlılıklarından birisi sigara ve dünyanın en zararlı maddelerinden birisi sigara. Sigaranın birçok zararıyla muhatap oluyoruz, biliyoruz, her geçen gün yenisini öğreniyoruz ama bilinmeyen bir zararı daha var. O da yeni araştırmalarda yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. O da sigara içmek görme kaybı riskini artırıyor efendim. Dilerseniz bu haberin ayrıntılarına bakalım. Değerli dinleyiciler, uzmanlar sigara içmenin akciğerler kadar gözlere de zarar verdiği uyarısında bulunuyor. İngiltere Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü RNIB, sigara içenlerde görme kaybı riskinin içmeyenlere kıyasla iki kat daha fazla olduğunu açıkladı. Bunun sebebi de tütünden çıkan dumanın gözlere olumsuz etkisi ve göze giden kan damarlarının tıkanma tehlikesi. İngiltere Merkezli Optometri Derneği'nin anketine göre sigara içmekle görme kaybı arasına bağlantı olduğu bilimsel olarak kanıtlansa da ülkede yalnızca her 5 kişiden biri bu durumun farkında. Bizim ülkemizde de bu durum İngiltere'den farklı değil değerli dinleyiciler. Bizde de sigaranın görme kaybıyla müsavi bir zararı olduğuna dair bilgi çok da yaygın değil ama bu sigaranın zararlarının insanların zihnine yoğun şekilde empoze edilmesi gerekiyor ki sigara kullanımı daha da azalsın. Peki sigara içmek gözü nasıl etkiliyor değerli dinleyiciler? Biraz da buna değinelim. Sigara dumanında zehirli kimyasallar var. Bunlar gözlere zarar verebiliyor. Örneğin kurşun ve bakır gibi ağır metaller göz bebeklerinin arkasındaki şeffaf tabakada göz merceğinde toplanıyor. Bu da ışık demetini gözün odağına taşıyor ve merceğin puslu görünmesinin sebebi katarakta neden olabiliyor. Sigara içmek, diyabetten kaynaklı görme bozukluklarını da gözün retinasını arkasındaki kan damarlarına zarar vererek daha da kötüleştirebiliyor efendim. Uzmanlara göre sigara içenlerde yaşa bağlı makula dejenerasyonu yani sarı nokta hastalığı geçirme riski de 3 kat fazla oluyor. Makula dejenerasyonu yani sarı nokta hastalığı kişinin merkezi görüşüne zarar verip detayları ayırt etmesini zorlaştırıyor. Sigara içenlerde ayrıca içmeyenlere kıyasla ani görme kaybı riski 16 kat daha fazla. Bu da göze kan akışının blok olduğu optik nöropati kaynaklı bir rahatsızlık olarak ortaya çıkıyor. İngiltere Optometri Derneği'nin anketine 2006 kişiyi katıldı. Ankete katılanların %18'i sigara içmenin körlüğü ve görme kaybını artırdığını söyledi. Yaklaşık 3'te 2'si yani %76 civarı ise sigara içmenin kanserle bağlantılı olduğunu söyledi. Dernek, gözleri korumanın en iyi yolunun sigara içmeyi bırakmak ve düzenli göz tedavisine gitmek olduğunu vurguluyor. Derneğin danışmanlarından optometri uzmanları Ayşe Fazlani, insanlar sigara içmekle kanser arasındaki bağı biliyor ama birçok sigara içmenin gözleri de etkilediğinin farkında değiller dedi. Fazlani açıklamasında sigara içmek yaşa bağlı maküler dejenerasyon gibi görme kaybı riskini artırıyor. Bu da sigarayı bırakmak için önemli bir sebep diye konuştu efendim. Gerçekten sigaranın bildiğimiz birçok zararı var. O zararların ötesinde bu da yeni bir zarar. Sigarayı bırakmak için bir yeni sebep daha diyelim. Sigara kullanan dinleyicilerimize ya da yakınları sigara kullanan dinleyicilerimize efendim bu bilgiyi de yakınlarınızla, sigara kullanan yakınlarınızla paylaşın ki sigaradan ırak olsunlar diyelim ve devam edelim. Değerli dinleyiciler, kekemelik kimi zaman çocukların o yetişme sürecinde karşılaştıkları negatif ya da ürkütücü ya da korkutucu eylemlerden dolayı ortaya çıkıyor, bazısı fıtrati olabiliyor ama bu kekemelik alt edilemez değil. Kekemelik çocuğunuzun hayatını kabusa çevirmesin. Bu yüzden sizin yapabilecekleriniz var. Nedir? Bununla dair biraz sizinle bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, erken dönemde teşhis ve doğru tedavi kekemeliğin tamamıyla yok olmasını sağlayabiliyor. Tabii tedavinin başarısının en önemli sırrı özellikle kekemeliğe sebep olan stres faktörlerinin ortadan kaldırılması. 1,5-2 yaşından sonra çocuklarda konuşma yeteneği hızlı bir şekilde gelişmeye başlıyor efendim. Çocuk bu dönemde konuşarak kendini ifade etmeyi öğreniyor ancak konuşma becerisi düşünce sisteminin hızını yakalayamayabiliyor. Çocuk düşündüğünü konuşarak aktarırken aynı hızda davranamıyor ve arada takılabiliyor. Bu durum çocuk üzerinde belirli bir gerilim yaratıyor. Sonuç olarak da çocukta kekemelik durumu ortaya çıkabiliyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki anne babası kekeme olan çocukların kekeme olma olasılıkları diğer kişilere göre çok daha yüksek. Ancak buradaki etkenin genetik olup olmadığı tartışmalı bir konu. Çünkü çocuk konuşmayı kekeme olan anne babasından öğreniyor. Bu durumda da konuşurken yine onları taklit edebiliyor. Bunun yanı sıra anne babası kekeme olduğu halde çocukta herhangi bir sorun görülmeyebiliyor. Böyle durumlarda söz konusu efendim. Kekemelikle ilgili değerli dinleyiciler, eğitimlerimde ben de arkadaşlara anlatıyorum ve bununla ilgili bir konuşma uzmanından, daha doğrusu bu dil bilimci değil de dil sağlığıyla ilgilenen bir uzmandan bir röportaj bilgisi almıştım. Onun bahsettiği çocuklara o gelişme sürecinde, yani konuşmaya başladıktan sonraki yaşlarda, 5'li 6'lı yaşlarda mutlaka ve mutlaka tekerleme söyletin. Hani o eskiden olur ya, sobanın başında dedeler, nineler, amcalar, dayılar toplanırlar, çocukları etraflarına toplarlar, onlara tekerleme söyletirler. İşte bu tekerlemenin, bu geleneğin çocuğun konuşma sağlığına çok büyük faydaları var. Çocuğun kendini ifade etme becerisini çok çok ötelere taşıyan bir süreç bu tekerleme. Sadece o anı kurtaran kahkahalarla, gülüşlerle o an için iyiliklere, güzelliklere vesile olan bir şey değil. Ötesinde çocuğun kendisini ifade etmesi için çok güzel faydaları olan bir unsur tekerleme. O yüzden yeğenleriniz, çocuklarınız varsa onları etrafınıza toplayıp onları tekerlemelerle baş başa bırakabilirsiniz. Çünkü efendim tekerlemeler içerisinde aynı zamanda beden dili de içeriyor. Mesela o pick-up, bu pick-up, şu pick-up gibi kısa bir tekerleme. Dolayısıyla çocuk bunu ifade ederken daha kolaylaştırmak için istem dışı da olsa beden dilini de harekete geçiriyor. Dolayısıyla bu ifadeyi ortaya koyarken hem konuşma dili hem beden dili aktif bir şekilde ortaya koyuyor ve bundan dolayı da çocuğun iletişim becerisi o yaşlardan itibaren kendini ortaya koyma becerisi artmaya başlıyor. Buna da efendim dikkat edelim. Çocuklarımızı tablette, telefonla baş başa bırakmaktan öte bu şekilde bireysel aktivitelerle hem onlarla birlikte sosyalleşmiş oluruz hem de onların geleceğine yönelik küçük yaşta bir yatırım yapmış oluruz. Bu tekerlemeleri hafife almayalım lütfen ve onları çocuklarla muhatap kılalım. Tabii kekeme olduğu için daha içe kapanık ve daha sessiz olmayı tercih eden çocuklar sınıfta ya da bulundukları ortamda silik ve görünmez hale gelebiliyor efendim. Bildiği halde sorulara yanıt vermekten kaçınıyor ve bir süre sonra çekingen bir kişilik sergilemeye başlıyor. Sürekli korkularıyla yüzleşmekten kaçınması ve yaşadığı stres de konsantrasyon ve dikkat problemleriyle birlikte okuldaki başarısının da düşmesine neden oluyor. İşte bunların ortadan kaldırılması için kekemeliğin en iyi tedavi yöntemi konuşma terapileri. İşte o terapilere gerek olmaması için de bu küçük yaşta tekerlemeleri hayata geçirmek gerekiyor. Kekemeliğin tedavisine başlamadan önce çocuğun bu durumuna neden olan fiziksel bir gelişim sıkıntısı olup olmadığında kontrol edilmesi gerekiyor efendim. Çünkü bizim konuşma organlarımız dil, dudak, çene, bunlardan birinde özellikle de dilde bir problem varsa bu kekemeliğin sebebi de bu olabilir. Düzgün ve akıcı bir konuşma için dil kasları yeterince gelişmiş ve dudak yapılarının yeterince sağlıklı olması gerekiyor. İşte bu hususta da bir kontrol yapılması gerekiyor. Çünkü küçük yaştan itibaren konuşma organlarımızı, işte dudağımızı, dilimizi, çenemizi tembellikten mütevellit çok fazla kullanmıyoruz ve kullanmaya da onlar pasif hale geliyor ve bu pasif hale geldiği için de söylediğimiz kelimeler tam olarak dökülmüyor dudaklarımızdan. Anlatmak istediklerimiz kamil manada çıkmıyor konuşma organlarımızdan. İşte o yüzden nasıl vücudumuzu geliştirmek için spora gidiyorsak, konuşmamızı geliştirmek için de bu şekilde konuşma organları üzerinde hassas olmak gerekiyor. İşte nedir onlar? Dudaktır, dildir, çenedir efendim diyelim ve bu şekilde birkaç uyarıda daha bulunayım. Çocuklar kekeme ise ya da çevrenizde kekeme çocuklar varsa lütfen onlarla asla ve asla lütfen ve lütfen dalga geçmeyin. Bu çocuğun daha da içe kapanmasına ve daha da ötelerde o kekemelik sürecinin artmasına neden olacaktır. Lütfen bu konuda da hassasiyet gösterelim efendim diyelim ve programımıza devam edelim efendim. Değerli dostlar, Yüce Allah kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin buyuruyor. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz buyuruyor. Ama ne yazık ki ülkemizde %99'u Müslüman olan ülkemizde israf her geçen gün daha ötelere taşınıyor. Enerjide, meyve sebzede, ekmekte, suda israf öyle boyutlara ulaştı ki milli gelirde yarattığı kayıp 555 milyar lirayı buldu değerli dinleyiciler. 555 milyar lira. Türkiye İsraf Önleme Vakfı yani TİSVA'nın hazırladığı rapor bir yılda milli gelirin %15'inin israf edildiğini ortaya koydu. Rapora göre günde tam tamına 6 milyon ekmek çöpe gidiyor efendim. Günde tam tamına 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Gerçekten çok korkunç, gerçekten çok üzücü bir rakam. Efendim dilerseniz Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın raporunun daha derinliklerine inelim. Değerli dinleyiciler, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın hazırladığı rapor, Türkiye'nin enerjide, suda, gıdada, meyve sebzede yaptığı israfın boyutlarını gözler önüne serdi. En büyük israf kalemlerinden biri enerji. Rapora göre konutlarda her 100 lira elektrik faturasının 35 lirasını tasarruf etme potansiyeli bulunuyor. Türkiye'nin toplam enerji tasarruf potansiyeli %25 olarak tespit edildi. Aslında sadece konutlarda israf önlense bu oldukça büyük bir tasarruf anlamına geliyor. Şöyle ki, Türkiye'de tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payı %25 olarak veriliyor. Bu %35 konutlarda enerji tasarrufu sağlandığında Türkiye genelinde ayda yaklaşık 4 milyar kilovatlık bir tasarruf anlamına geliyor. İşte bunun çözümü de efendim prizde bir şeyler bırakmamak, ışıkları açık bırakmamaktan geçiyor. Biz bir salonun ışığını açık bırakıyoruz, bir de koridorun bir şey olmaz gibi bir düşünceyle hareket ediyorsunuz ama bunu Türkiye nüfusuna vurduğumuz zaman, milyonlarca eve vurduğumuz zaman, her evde bir ışık fazladan açık olduğunu düşündüğümüz zaman ülke ekonomisini ne kadar zedeleyen bir durum olduğunu görebiliyoruz ki biz enerjide yurt dışına nispeten bağımlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim milli ekonomimize ne kadar da zarar veren bir durum bu bir ışık efendim. İşte ötesi de var. Peki başka hangi alanlarda sorun var, israf var? Gıdada efendim, gıdada büyük bir israf var. Rapora göre Türkiye milli gelirinin yaklaşık %15'ini israf ettiği belirtiliyor. 2018 yılı verilerine göre 555 milyar liralık bir israf var. Bu hesap hem ana israf kaynakları hem de gıda hem de enerji hem su gibi israf kaynaklarının toplamıyla ortaya çıkıyor. Raporda gıda alanında Türkiye'de israf edilen miktarın 26 milyon ton olduğuna işaret ediliyor. Bunun ekonomik karşılığı ise 125 milyar lira değerli dinleyiciler. Ayrıca Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin %25'i ila 40'ı arasında bir rakamın kaybolduğu veya israf edildiğine de dikkat çekiliyor. Bu da en iyimser olarak 25 milyar lira değerinde değerli dinleyiciler. En büyük ve en üzücü israflardan birisi de ekmekte israf. Ekmek israfının ayrıca dikkat çekildiği bir husus var. Ülkemizde 300 gram üzerinden günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretiliyor efendim. Tüketimse 79 milyon civarında gerçekleşiyor. Geriye kalan 8 milyon ekmeğin günlük çöpe gittiği ifade ediliyor. Bu oran üretilen ekmeğin %8'ine denk geliyor efendim. Türkiye genelinde kağıt karton tüketimi yıllık yaklaşık 6 milyon ton. Kişi başı tüketim ise yıllık 70 kilogram civarında. Her yıl kağıt, karton ve yaşamsal ihtiyaçlarımız için kişi başı ortalama 7 adet ağaç tüketilmekte değerli dinleyiciler. Damlaya damlaya göl olur denir, yani bir atasözü vardır. İşte damlaya damlaya su israf ediyoruz. Damlayan musluktan 11 milyar liralık bir kayıp meydana geliyor. Damlayarak akan bir musluk yılda 3 metreküplük su kaybına sebep oluyor. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin Türk lirası civarında. Türkiye'de yaklaşık 19 milyon konuttan sadece %10'unda böyle bir durum olduğunda oluşan israf yaklaşık 11 milyar Türk lirası. Bir kişinin günde 2 kez 1 dakika boyunca musluk suyunu kapatmadan diş fırçalaması yılda 8 ton su israfına neden olmakta. Bunu nüfusun %20'sinin yaptığı hesaplandığında ülkemizin toplam kaynak kaybı yaklaşık 13 milyar Türk lirası oluyor. Bir ülkenin su zengini sayılması için kişi başına yıllık 8 ila 10 bin metreküp su düşmesi gerekiyor değerli dinleyiciler. Türkiye 1593 metreküplük kişi başına kullanılabilir su miktarıyla su zengini bir ülke değil. Devlet Su İşleri verilerine göre 2030 yılında Türkiye, güzel ülkemiz, 100 milyon nüfusa ulaşacak. Türkiye'nin kişi başına 1120 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna geleceği belirtiliyor. Yanlış duymadınız efendim. 2030 yılında su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna geleceğiz. Buna göre 2050 veya 2100 yılında Türkiye'yi çok ciddi bir su krizi mücadelesi beklemekte. Bireyler arasında 51 ila 100 lira arası su faturası ödeyenler yüksek oranda. Aylık ortalama ödenen su faturası 79-80 lira civarında. Hesaplamaya göre yılda aylık su gideri 14 liralık bir artış gösteriyor değerli dinleyiciler. Diş fırçalarken suyu kapatsak, abdest alırken vanayı biraz daha kısık tutsak, İşte efendim mutfaktan çıktığımızda mutfağın ışığını söndürsek, efendim bir dilim daha ekmek yesek, bir dilim daha az ekmek yesek, işte bunların hepsini topladığımızda 80 milyonla çarptığımız zaman büyük bir yekün tutuyor. Herkes, hani derler ya, kapısının önünü süpürse ülke tertemiz olur diye. Herkes de milim milim israfı önlese Türkiye genelinde, ülkemiz genelinde büyük bir israf önlenmiş olacak. Lütfen buna dikkat edelim efendim. Gerçekten rakamlar çok büyük. Türkiye genelinde yılda 555 milyar liralık bir israf var. Bu gerçekten çok büyük, çok öte bir rakam efendim. Yani milli gelirimizin %15'ini israf ediyoruz. Bunun hesabı elbet sorulacak bize. Lütfen dikkat edelim, lütfen dikkat edelim, lütfen dikkat edelim efendim. Yiyelim, içelim ama israf etmeyelim diyelim ve programımıza devam edelim. Kıymetli dinleyiciler, yaz aylarında piknik yapmayı herkes çok sever. Milletimizin, Türk milletinin vazgeçilmezlerinden birisidir. Piknikte mangal yapmak. Tabii mangal yapmak bir keyif, mangal yapmak bir tutku, sebzeleri, etleri ateşte buluşturmak, güzel lezzetlere merhaba diyeceğimiz bir yöntem ama sağlıklı yapmak için bu süreci, yani mangalı sağlıklı yapmak için bazı yollar var, bazı hassas olmamız gereken noktalar var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum efendim. Müzik Değerli dinleyiciler, sağlıklı mangal için pişirme yönteminden önce et ve et ürünlerini, özellikle de kırmızı eti azaltıp sebze seçimine ağırlık vermek gerekiyor. Mangalda patlıcan, kuru soğan, patates, yeşil biber gibi sebzeleri közleyip ve tabağınızı bunlarla doldurduğunuz zaman daha sağlıklı bir mangal yemiş oluyorsunuz. Et ve et ürünlerini uzun süreli mangal üzerinde pişirmek kanserojen maddelerin çıkmasına sebebiyet verdiği için mangaldan önce biraz pişirmek bu riski azaltacaktır. Örneğin 5 dakika fırında pişirip ardından mangala atmak gibi bir şey söz konusu olabilir efendim. Dolayısıyla orada ateşle muhatabiyeti azalmış olacak. Normalde 10 dakikada pişiyorsa biraz pişmiş olan et orada 5 dakikada pişecek. Dolayısıyla kanserojen maddenin ortaya çıkması da ortadan kalkacak. Küçük parçalı etler daha çabuk pişer. Bu nedenle pişirme süresini azaltmak için küçük parçalı ürünler tercih edilmeli diyor uzmanlar. Kömürün iyice kor haline gelmesine özen göstermek gerekiyor. Etle kömür arasındaki mesafeyi mümkün olduğu kadar uzak tutmak gerekiyor. Bu mesafe yaklaşık olarak 15 santimetrelik bir mesafe olmalı. Kömür iyice kor haline geldikten sonra pişirme işlemine başlanmalı ve etle ısı kaynağı arasında belirli bir mesafe bırakılmalı. Böylece etin yavaş yavaş pişmesi sağlanmalı. Mangalınızı yağlamak zararlı maddelerin ete yapışmasını engelleyecektir. Mangalı kullandıktan sonra iyice temizlemek, mangala yapışmış zararlı maddelerin sonraki seferde gıdalarınıza yapışmasını engelleyecektir değerli dinleyiciler. Eti yağlı seçmek ve ateşe çok yakın yerleştirmek en büyük iki mangal hatası. Milletimiz mangal yapmaya çok düşkün olduğundan seçilecek en iyi koruma yöntemi tabii ki tamamen vazgeçmek değil, ancak mangal sıklığını birazcık azaltmak efendim. Etin yanında C vitamini açısından zengin taze sıkılmış portakal suyu ve bol maydanoz salatası yiyebilirsiniz. Antikanserojen maddeleri içeren sebze ve meyveler tüketilerek mangalın zararlı etkilerine karşı dengelemeler yapılabilir efendim. Duman, kanserojen etki yaptığı için besinin yağı ve suyunun ateşe düşmesini, dolayısıyla duman oluşturmasını engellemek gerekir. Yağsız etlerden daha az yağ damlayacağı için daha az duman oluşur. Bu nedenle pişirilecek etleri seçerken daha az yağlı etleri tercih etmek mangalın sağlığını artıracaktır efendim. O yüzden bu bahsettiğimiz unsurlara dikkat etmek gerekiyor. Mangal yaparken lezzetle buluşacağım derken sağlığımızdan olmamak gerekiyor. Uzmanların bu uyarılarını lütfen dikkate alalım diyelim ve haber tadında programını noktalayalım efendim. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çevrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.